şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan. Evet, size bu hafta nelerden bahsedeceğim? Haftanın açılışında bomba gibi bir programımız var. Bugün elektronik ticaretten bahsedeceğiz size. Elektronik ticarette neler oluyor, neler bitiyor, nasıl daha ileri gidebiliriz diye anlatacağız. Evden elektrik üretimiyle ilgili çok enteresan bir konumuz var. Ve konuğumuz olacak tabii ki. Evdeki perdelerle nasıl elektrik üreteceğinizi konuşacağız. Onun dışında tabii ki haberlerimiz var sizlere bomba gibi. Hemen ilk konumuzla başlayalım. Evet, telefonlarımızda DHL Express satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan var. Merhabalar Boğaç Bey.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Bomba gibi bir haftaya başladık inşallah. Böyle her şeyimizin yolunda gitmesini umarak konumuza yavaş yavaş girmeye çalışalım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Boğaç Özsan ben. Söylediğiniz gibi 20 yıldır DHL'de görev yapıyorum. Bunun son 13 yılında da satış ekibinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Eğitim anlamında da en son Koç Üniversitesi'nde Executive MBA'mi tamamlamıştım. Bunun dışında iş hayatının bizzat içerisinde Türkiye'de ve globalde olan olayları yakından takip ederek özellikle yayın öncesinde çok renkli bir tanıtım yaptınız. Ticaretle ilgili ve hayatımızın nasıl değiştiği, açıkçası değişen hayatımızı da iş hayatına adapte etmeye çalışmak üzerine kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Böyle başlayabilirim.
Süper.
Açıkçası.
Oradan devam edelim o zaman. Başladığınız yerden, açtığınız yoldan, kurduğunuz internet sitelerinden dümdüz ilerleyelim. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi elektronik ticaret aldı yürüdü. Böyle hani çok acayip yerlere geldik. Biraz bu dünyada elektronik ticaret nasıl dönüyor, nerelerde başladı, rakamlar nelerdir? Bu konuları sizden örnek olarak alabilir miyiz?
Tabii ki Serhat Bey. Aslında şimdi bu çok e-ticaret... E-ticaretten öncelikle şu anda 2018 yılı itibariyle çevrim içi müşteri sayısı dünyada 1.6 milyar. Yani şu an itibariyle 1.6 milyar potansiyel müşteri mevcut dünyada. Her an bir şeyleri almaya hazır bir şekilde.
Yani bir internet sitesi açtığımızda kapının önünde 1.6 milyar kişinin olduğunu bilerek bu işe başlayalım.
Aynen, tüm dünya için bunu bilebiliriz kapımızda bekleyen kişi olarak. Ve buradaki kapımızda bekleyen kişilerin toplam ürettiği ciro ise 3.4 trilyon dolar. 2019 itibariyle tahmini e-ticaret satışları bu. Bunun da 900 milyar doları ülkeler arası çevrim içi satın almalar. Yani artık ülke içerisindeki satın almanın yanı sıra hızla 2015 yılından beri 3 kat arttı bu anlamda. Kişiler ülkeler arası, yani ülke sınırlarına bağlı kalmadan tüm dünya üzerinden bir şeyleri satın almayı tercih ediyorlar zevklerine, ihtiyaçlarına göre. Kendi ülkelerinde bulamadıkları ya da avantajlı bir şekilde elde edemedikleri bir ürünü dünyanın herhangi bir yerinden temin etme imkanları var.
Dünya bu kadar globalleşirken zaten herhalde herkes kendi ülkesinden alacak şeyini beklentisine girmek çok yanlış olurdu diye düşünüyorum.
Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Özellikle bir de tabii burada tüketici kesimindeki milenyum sonrasında doğan genç nesil tüketicilerinin de çok ciddi anlamda etkisi var. Çünkü yeni nesil tüketicilerin satın alma alışkanlıkları özellikle çoğunlukla e-ticaret ve e-ticarette de beklentileri açıkçası hız, esneklik ve kolay iade istiyorlar. Yani gençler bu anlamda neyi istediklerini çok çok daha iyi biliyorlar. Milenyum sonrası doğanlar. Açıkçası bu anlamda da tabii ki e-ticaret yapan kişilerin her kesime hitap ederken ne gibi ihtiyaçları olduklarını da iyi belirlemelerinde fayda olduğunu düşünüyorum.
Süper. Peki dünya böyle. Peki bu dünyada yerimizi almak için neler yapmak lazım? Mesela birazcık Türkiye'den de bahsetme imkanımız olabilir mi?
Tabii ki, tabii ki. Şimdi özellikle e-ticaret aslında birçok insanı zaman içerisinde müteşebbis ruha doğru itmeye başladı diyebilirim. Çünkü herkesin kafasındaki fikirleri hayata geçirmesi bir anlamda aslında bir üretim yapmak ya da bir satış organizasyonu kurmayı düşündüğünüzde hem maliyetli hem de kolay pazara giriş imkanı sağlamayan şeylerdi. Şimdi ise baktığınızda gerçekten bugün çok popüler Instagram'dan bile çok rahatlıkla satış yapmaya başlayabiliyorsunuz. Böylece gerçekten şu anda birçok birey de aynı zamanda e-ticaret konusuna ekstradan ilgi göstermeye başladı. Şimdi Türkiye'ye gelmeden önce ben bir dünyadan rakamlar vermek
tabii
istiyorum
ki
Türkiye'de biraz daha biz daha başındayız. Şimdi biz özellikle DHL Express olarak uluslararası taşımacılık yapıyoruz. 220'den fazla ülke ve bölgeye. Bu anlamda ticaretin bir şekilde nabzını tutuyoruz diyebilirim. Bunu değerlendirdiğimizde şimdi bir bütün olarak taşıma yaptığımız gönderilerin sadece %15'i bundan 4 sene önce e-ticaret gönderisiydi.
Evet.
Bugün 2018 yılına geldiğimizde dünya çapında bu rakam %28'e çıktı. Yani taşınan gönderilerin %28'i artık e-ticaret gönderisi haline geldi. Bu rakam Avrupa için %35-36'larda. Ama İngiltere ki e-ticaretin gerçekten çok domine başlatan ülkelerden bir tanesi, taşınan iki gönderiden bir tanesi e-ticaret gönderisi.
Müthiş.
Bu da aslında hızlı hava taşımacılık sektörünün de bir şekilde kabuk değişimini gösteriyor. Gerçekten e-ticaret yakın zaman içerisinde gönderi potansiyelini İngiltere'de olduğu gibi %50'lere çıkaracak gibi duruyor. Şimdi Türkiye'de bu biraz daha bakıldığında yeni yeni demeyeyim de daha böyle gönderilerin içerisindeki payı %10'lardaydı geçen sene itibariyle. Ama Türkiye'de de %3'lük bir artış gördük şu anda. %13'lere gelmiş durumda. Ama dünyanın %28 olduğunu düşünürsek Türkiye pazarında hala daha yurt dışına satılabilecek çok ciddi fırsatlar olduğunu görüyoruz. Açıkçası bu biraz da bilginin ya da başlama noktasında doğru başlama yapabilme konusunda seminerlerle, toplantılarla bizim bunu kamuoyuna duyurma çabalarımız ciddi anlamda var. Bu yüzden sizlere de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu gerçekten bugün gündeminize almış durumdasınız. Bu şekilde de herkesi biraz daha, çünkü yurt dışı olduğu zaman biraz çekinebiliyoruz. Hani yurt içindeki satışa herkes biraz daha sıcak bakarken yurt dışında bilgi eksikliğinden kaynaklanarak aslında
alo.
Yurt içine yapabildiğiniz oranda yurt dışına da aynı şekilde gönderilerinizi yapıp ve satış yapma olanağına sahipsiniz.
Peki şunu sormak istiyorum, aslında verdiğiniz rakamlar sırasında merakımı celbeden şöyle bir konu vardı. Bizim Türkiye'deki e-ticaretin buradan yurt dışına satışı herhalde göreli olarak daha düşük değil mi şu anda? Oransal
tabii,
olarak
yani
da düşük yani.
Şimdi öncelikle Türkiye'den çıkan tüm gönderileri baktığınız zaman içerisindeki payı %13'lerde, taşımacılık yaptığımız gönderi adetleri üzerinden konuşuyorum. Ama sizin sorunuzda yurt dışından yapılan satın almalar Türkiye'de ile buradan gönderdiklerimizin arasında ne kadar bir fark var dendiği zaman ise yavaş yavaş yakalamaya başlıyoruz. Yurt dışından da ama ciddi anlamda, mesela herhangi bir siteden girip siz bugün satın alma yapabiliyorsunuz. Bu yaptığınız zaman da Türkiye'de gümrük mevzuatına göre bu gönderileri getirebilirsiniz. İstiyorsanız o konuda da bilgi vereyim.
Ona birazdan gireceğiz. Evet. O konuda zaten size soracak sorularım var. Peki biraz şuna gelmek istiyorum. Belki Türkiye e-ticareti aslında öğrendi ve biraz bu işe aşina, ama yurt dışına açılma konusunda sanırım tereddütler var. Biraz bu tereddütleri açtığımız zaman herhalde o oranları yakalayacağız gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Evet, kesinlikle. Şöyle, yani tereddütlerle beraber birazcık bununla ilgili biraz daha geniş araştırma yapmak lazım. Bunun için pazar çok önemli. Evet. Yani hangi pazara, hangi ürünü satma noktasında kendimizi öncelikle doğru konumlandırmalıyız. Çünkü Türkiye'de üretilen çok geniş yelpazeli bir ürün gamına sahibiz. Yani biz buradan gönderilen ürünlere baktığımız zaman içerisinde işte peştemalinden zeytinyağısına aklınıza hayalinize gelir tesbihinden çok çok böyle geniş yelpazeli gönderilebilecek tekstil barındıran farklı şeylerimiz var, kategorilerimiz mevcut.
Evet.
Bunun için pazarı doğru belirlemek lazım. Pazarla beraber internet sitemizin aslında en önemli konu, çünkü yurt dışına satış yapmak istiyorsak, alıcılar özellikle size ulaştığında bir kere uluslararası satış yapıp yapmadığınızı internetinizi açtıklarında ana sayfanızda görmek istiyorlar. Mutlaka en az İngilizce ya da spesifik bir pazara satış yapmayı istiyorsanız, o pazarın dilinde web sitenizin hizmet veriyor olması lazım. Ve bu anlamda bunun dışında da birazcık Google Analytics gibi, SimilarWeb gibi web tabanlı analizlerle, yani internet siteniz dünyanın neresinden ne kadar tıkalıyor, müşterileriniz hangi aşamalarda satın almayı bırakıyor, bunların nasıl önüne geçilebilir şeklinde, yani biraz daha sofistike araştırmalar yaparak bu satışları arttırmak çok mümkün.
Ya
Bu
eskiden
kadar
bunlar
zor
çok
değil.
pahalı uygulamalarla yapılıyordu ama artık öyle atla deve bir şeyler değil, değil mi bu söyledikleriniz?
Kesinlikle SimilarWeb dediğimiz uygulamanın aynı zamanda bedava sürümü de var. Bu anlamda bunun dışında bir de yani bizler de özellikle şimdi taşımacılığını yaptığınız için bu sektörü çok çok iyi biliyoruz. Bir de Türkiye'de uzun yıllardan beri bunu nasıl geliştirebiliriz alanında da çalışmalar yaptığımız için açıkçası biz bu anlamda teknik destek de sağlayabiliyoruz. Yani eğer kendileri daha bunun başında olduklarını düşündükleri zaman da yani bir anda bu işe dalmalarına gerek yok. Biz zaten başlangıç aşamasında neler gerekiyor? İşte web sitesinin tasarımı nasıl olmalı? Nerelerde ne görünmesi lazım, hangi ülkelerde ne kadar tık alınıyor, hangi noktalarda çıkış oluyor, ödeme sistemleri, burada başka önemli konulardan bir tanesi de ödeme sistemleri. Şöyle bir genel bir kanı var, hani PayPal olmadığı için aslında biz bu satışları nasıl yapacağız diye düşündüğünüzde PayPal'ın pazar payının yüksek olduğu belli ülkeler var. Onun dışında farklı ödeme sistemleriyle oradaki alıcılara ulaşabilmeniz mümkün. Bu noktalarda yani bilgiye doğru anlamında ulaşmak lazım. Ayrıca mikro ihracat diye bahsettiğimiz, buradan internetten yaptığınız satışları basitleştirilmiş usulde gönderme imkanını sağlıyoruz. Biz buna mikro ihracat dediğimizde 7500 euroya kadar, 150 kiloya kadar olan bir gönderinizi yurt dışına hiçbir şekilde gümrük ücreti ödemeden gönderme olanağınız var. Yani birçok anlamda aslında kolaylaştırılmış ve bu alana girişi teşvik eden çözümler mevcut. Sadece bunların hepsini bir araya getirip bunun üzerinde gerçekten çalışmak lazım. Bu arada bunu çok çok başarıyla yapan şirketlerimiz var. Dünya çapında çok ciddi anlamda satışlar yapan, yani şöyle söyleyeyim, günde yurt dışına yaklaşık olarak 300, 400, 500 paket gönderen e-ticaret siteleri var. Yani bu anlamda bu anlamda yani bu işe girmek isteyen kişilerin kesinlikle üst sınırının olmaması lazım. Bundan 2 sene sonra belki aynı rakamlar binlere, 1500'lere çok rahatlıkla ulaşabilir.
Yani biz tabii hep şey düşünüyoruz. İşte dolar arttı, döviz bilmem ne oldu filan falan gibi şeyleri düşünürken bir de bir diğer taraftan da işte aman yurt dışından bize gelen mallar aman çok biraz daha vergi alalım onlardan. Biraz seviyelerini düşürelim içerideleri yaşatmak için, içerideki elektronik ticaretçileri yaşatmak için diyoruz ama aslında bizim yasaklamak yerine belki de içerideki insanları nasıl yurt dışına açarız diye bakmamız lazım ki o ticari dengeyi yakalayabilelim diye, değil mi?
Ya çok doğru söylüyorsunuz. Tabii ki şimdi buradaki özellikle her ülkenin belirlemiş olduğu minimum tutarlar var. Kendi gümrüğüne gelebilecek tutarlar.
Evet.
Mesela Türkiye'ye siz yurt dışından herhangi bir ürün satın alarak geldiğinde 22 euronun üzerindeyse bu tutar, Avrupa Birliği'nden gelen gönderiler için %18, Avrupa Birliği dışından gelen gönderiler için de %20 oranında vergi ödüyorsunuz.
Evet.
Şimdi bu oran Amerika için 800 dolar. Yani 800 dolara kadar Amerika'ya bir şey gönderdiğinizde vergiye tabi değil. Bu her ülkenin, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Avustralya'nın farklı farklı uygulamaları var. Burada bence şimdi artan döviz kurlarıyla beraber aslında Türkiye'den satış yapmak, ihracat yapmak, e-ticaret yapmak ciddi anlamda daha avantajlı bir hale geldi. Dolayısıyla bunu fırsata çevirmek için çok önemli bir dönemdeyiz. Özellikle bu anlamda satışlarımızı çok daha fazla arttırabileceğimiz kolaylıkla bir pazar. yurt dışı pazarı.
Evet. Peki biraz DHL tarafından sormak istiyorum. Hani siz bu kadar çok ürün taşıyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Siz internet sitelerine nasıl bir yapılanma önerirsiniz? Hani bu kadar, o kadar çok internet sitesi görüyorsunuz ki, siz satış sitesi görüyorsunuz ki, ona dayanarak bunu size soruyorum. Nelere böyle daha çok dikkat etmeleri lazım? Siz analitikten falan bahsettiniz ama birazcık iç yapılanma olarak ben size sormak istiyorum sitelerin.
Şimdi sitelerin iç yapılanması anlamında ikiye ayırmak istiyorum. Bir, tabii sitenin görsel tarafı.
Evet.
Yani şimdi burada siteye ulaşımın kolaylığı, bununla ilgili tabii ki yapılan reklam yatırımları, yani ortada bir alıcı var.
Evet.
Alıcı bugün bu ürünü Türkiye'den de alabilir, Japonya'dan da alabilir, Rusya'dan da alabilir, Danimarka'dan da alabilir.
Evet.
Şimdi buradaki sizin için en önemli olan şey, buraya bir kere öncelikle ulaşılabilir noktada olmanız lazım. Yani sizi arandığı zaman sizin bu kaynaklarda doğru yerlerde pozisyonlandırdığınız ürüne ve pazara göre öncelikle tüketicinin karşısında yer alıyor olmanız lazım.
Hı hı.
İkinci kısmında ise şu anda özellikle e-ticaret müşterilerinin satın almalarını değerlendirdiğimiz zaman bir kere tüketicilerin artan bir oranda mobil cihazlardan alışveriş yaptığını görüyoruz. Mobil cihazlardan alışveriş yapan bu tüketiciler aynı zamanda hızlı teslimat tercih ediyorlar. Hızlı ve esnek teslimat. Şimdi buradaki esnek teslimattan bahsetmek istediğim konu, şimdi siz şimdi bir gönderinin siparişini verdiniz.
Evet.
Şu anda radyoda yayındasınız.
Evet.
Öğleden sonra daha farklı bir yerde olabilirsiniz. Ama bir an önce siparişini verdiğiniz ürünün artık ülkeye geldikten sonra size ulaşmasını bekliyorsunuz. Dolayısıyla şu anda eğer alternatifli bir teslimat seçeneğine sahip olan bir taşımacıyla çalışıyorlarsa, bu onlar için kesinlikle müşteri tarafında ciddi bir avantaj sağlıyor. Alternatifli dağıtım seçeneği derken neyi kastediyorum? Yani baktığınızda eğer belli bir noktadan sizin gidip almanız, belli bir saat aralığında, örnek veriyorum 12 ile 2 arasında bu adreste dağıtım yapılmasını istiyorum. Ya da komşuma bırakabilirsiniz. Ya da tatildeyim işte şu tarihe kadar bunu
apartman görevlisine bırakın filan gibi, evet.
Yani herhangi bir noktada o tabii ki bu satın alan kişiyi çok rahatlatıyor. Çünkü bir an önce ürüne ulaşabilmesi sağlanıyor. Yoksa öbür türlü durumlarda genelde bunlar bireysel tüketici olduğu için bireysel tüketicinin de verdiği adres ev adresi ya da iş adresi olabiliyor.
Hı.
Burada bulunmadığı anda dağıtım gerçekleşmiyor. Tekrardan geri gidilmesi gerekiyor. Bir kere daha dağıtım, yani dağıtımın süresi uzadığı zaman aslında tüketicilerde bir memnuniyetsizliğin başlandığı yapılan araştırmalarda ortaya konmuş durumda. Özellikle dağıtım seçeneklerini mutlaka sunmalarını öneriyoruz biz internet sitelerinde.
Peki mesela benim satacak bir ürünüm var. İşte yurt dışına çıkabilecek bir ürün, taşınabilecek bir ürün. Ben bunun için size nasıl geliyorum, sizi nasıl buluyorum?
Şimdi öncelikle bize ulaşabilmenizin yöntemleri web sitemizden, bu anlamda bize çok rahatlıkla ulaşabilir. Yurt dışına satış yapmaya başladığınızı iletebilirsiniz. Müşteri hizmetlerimizi arayarak 444-0040 numaraya ulaştıktan sonra bu şekilde yurt dışına e-ticaret gönderilerine başlamak istediğinizi söylediğinizde uzman personelimiz tarafından bu anlamda yetkili size telefonla ulaşarak telefonda ya da ziyaretle bu anlamda gerekli tüm bilgilendirme yapılıyor. Bunun için bu anlamda hem işte ülkelerin ihtiyacı olan şeyler nedir, yani alt detayda düşünebileceğiniz her konuda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Başlamadan önce dahi, yani
evet,
ille başlamış olmanız da gerekmiyor.
Tabii,
yani
tabii,
başlamayı düşünmeniz dahi bize bu anlamda geldiğinizde bu alandaki tüm bilgilendirmeyi yapmamızı için yeterli. Çünkü biz bir taraftan da bu işin Türkiye'de doğru bir şekilde yapılanması ve oluşmasını istediğimiz için hem gümrükler anlamında hem bunun dışındaki dağıtım seçenekleri, teslimatları, web sitesinde olması gerekenler, bir web sitesini kuruyorsanız yurt dışına satış için olmazsa olmazlar nedir gibi birçok noktada bilgilendirme yapıyoruz.
Anladım. Yani siz hani zaten hem siteyi biliyorsunuz, hem taşımayı biliyorsunuz, insanları nasıl satın almak istediklerini biliyorsunuz vesaire. Onlara böyle bir paket bilgilendirme yapıyorsunuz yani.
Ya kesinlikle. Yani bu başlangıç noktası asıl, ama bizim hani başlangıç noktasındaki bu bilgilendirmeden sonra biz bir de bu analitik detaylarla gerçekten düzenli olarak geri bildirimlerde bulunarak müşterilerimizin de aynı anda farklı pazarlara nasıl yönelebileceklerini, bu pazarlarda rakipleri neler yapıyor, dünyadaki rakiplerinin bu anlamda yaptıkları nelere varıncaya kadar detaylı bilgilendirme yaparak kendilerini. Çünkü bizim burada amacımız pazarı genişletmek.
Evet.
Pazarın genişleyebilmesi için de Türkiye'den daha fazla e-ticaret yapan öncelikle sitenin olması, buradaki müteşebbislerin olması lazım. Demin de dediğim gibi yani satışa başlayan kişiler başladıktan sonra değil, başlamayı düşündükleri anda bile bizi arayabilirler. Hani başlamadan önce kafalarındaki soru işaretlere çözüm bulabilirler. Bence bu kısmı daha önemli ki doğru bir başlangıç yapmaları adına.
Şöyle demek yanlış olmaz değil mi? Ben sizin bu yine bilgi birikiminize atıfta bulunarak sormak istiyorum. Yani Türkiye'nin mesela bu konuda daha karlı işler yapabilmesi için hacmini büyütmesi lazım ki hani atıyorum satışından şeyinden geçtim, taşıması bile ona göre daha ucuza gelir herhalde hacimli çalışırlarsa.
Aynen, çok doğru söylüyorsunuz. Bu anlamdaki bu arada bilgi birikiminiz de gerçekten çok çok iyi. Eminim siz de iyi bir e-ticaret kullanıcısınız.
İyi satın alıyorum diyelim hani.
Aynen. şimdi burada tabii ki Türkiye'nin uzun vadede e-ticarette dünya içerisinde pozisyonlanabilmesi için katma değerli ürünleri ve sepet değerini arttırması lazım. Çünkü taşımacılıkta hızlı taşımacılık yaptığınız zaman sattığınız ürünün yani sadece bir tane üründen ziyade oradaki siteye giren alıcı, tüketicinin mutlak suretle birkaç parçayı alabilmeye motive olması lazım. Bunu motive edebilmek için de işte farklı taşıma seçenekleriyle beraber sepet değerini arttırmayı hedefliyoruz. Şimdi bununla ilgili o kadar farklı örnekler var ki, yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Bir İngiliz firması 2012'de kuruluyor, üniversite öğrencisi tarafından. 2012'de kurulan firma Gymshark isminde. Ve 2012'de kurulduktan sonra postayla bu gönderimleri yapmaya başlıyor ağırlıklı olarak evet. İngiltere içerisinde. Daha sonra bu hızlı teslimat seçeneğini sunduktan sonra sepet değeri ortalama 41 pound'dan 70 pound'a çıkıyor. Burada önemli olan seçeneği sunmak. Yani tüketicinin en azından seçeneğinin olması böylece kendi tercih etmesini sağlıyor. Hızlı ya da daha yavaş bir servis ihtiyacına göre. Ama sadece tek bir servis sunduğunuz zaman bu sefer tüketici belki o ihtiyacını karşılamadığı için satın almayı yapmadan siteden ayrılabiliyor.
Yani benim ve çevremdeki insanların satın alma alışkanlıklarını biraz hani sürekli konuşuyoruz insanlarla. Sen ne aldın, ben ne getirdim falan gibi şeyler konuşuyoruz. Mesela bundan bir sene öncesi, iki sene öncesiyle kıyasladığımızda bu alışkanlıkların da değiştiğini ben bizzat şahit oldum. Mesela Çin'den öyle ucuz mallar alıyorduk ki bir ayda geliyordu ve bir ayda gelmesi bize çok dokunmuyordu. Ama şu anda bir aydan daha çabuk seviyede gelme seçeneği olmadığı için biraz burun kıvırmaya başladık açıkçası. Ya ucuz ucuz ama acaba çabuk mu gelseydi falan demeye başladık. Bundan iki sene önce demiyorduk bunu.
Kesinlikle, çünkü biz aslında ilk başta tabii bu yavaş yavaş hani buradan alışverişi yaparken tüketici önce acaba gelecek mi? Acaba istediğim mi gelecek? Önce bir kere bu satın alma yöntemine alışmakla vakit geçirdik. Hani gerçekten beğenmezsem iade edebilir miyim? Evet, iade edersem paramı geri alabilir miyim? Gibi gibi hepimizin soru işaretleri vardı ilk başta. Daha sonrasında sistemin rayında gittiğini ve işlediğini gördükten sonra ise bu sefer şimdi ben bir şey almak istiyorum. Kredi kartından bunun ödemesini yapacağım. Bir ay sonra hani hepimiz özellikle Türkiye'de bilmiyorum aynı yaş grubundayız diye düşünüyorum ama bayramlarda bizde adet vardır. Herkes ayakkabısıyla çocukluğunda mutlaka bir şekilde odasında vakit geçirmiş ya da başucunda vakit geçirmişliği
tabii,
vardır.
Tabii,
bizim
tabii.
için çok değerlidir yani sahip olduğumuz şeyi alıp giymek. O yüzden ben bu alışkanlığın daha çok hızlı olması yönünde ilerleyeceğini. Ama bu arada yani sadece her şey hızlı olmak da zorunda değildir. Öyle bir şeyi alıyorsunuzdur ki hani bunun size dediğiniz gibi bir ay içerisinde gelmesi problem teşkil etmeyecektir. Ama yeter ki burada seçenek sizde olsun. Bizim şirketlere önerdiğimiz şey tek bir alternatif üzerinden tüketiciyi ikna etmeye çalışmayın. Çünkü artık o web sitesini kapatıp diğer web sitesinde mutlaka aynı ürünü farklı alternatiflerle bulabiliyorlar.
Aynen.
Yani dolayısıyla parmak ucunda, hatta ellerindeki mobil telefonun ucunda olduğu için her şey, yani bu noktada alternatifleri mutlaka sunmamız lazım.
Süper. Peki son olarak şuna gelmek istiyorum. Şimdi yine sizin bilgi birikimlerinizden yola çıkarak son kullanıcı da buradan alışveriş yaparken şimdi şeyleri satıcı olanları birazcık bilgilendirdik. Hani nelere dikkat etmesi gerektiğini söyledik. Peki son kullanıcılar için birkaç böyle bir öneri, tavsiye bir şeyler verebilir misiniz?
Şimdi son kullanıcı olarak yani biz de dahiliz. Tabii ki şimdi Türkiye'de eğer yurt dışından bir şey satın alıyorsak Türkiye'ye gelirken öncelikle bununla ilgili olarak bir gümrük değerini bilmemiz lazım. Türkiye'de 22 euronun altındaki ürünler için herhangi bir gümrük vergisi oluşmuyor gelen. Ama 22 euronun üzerinde bir değerle bir ürün satın alması yaptıysanız konuşmanın başında söylediğim gibi bunun için vergi ödenmesi gerekiyor.
Evet.
Avrupa Birliği'nden eğer geliyorsa bu
vergiyi
ürün,
satın alırken mi veriyoruz yoksa evimize geldiğinde mi veriyoruz? Nasıl oluyor?
Vergi geldikten sonra Türkiye gümrüğünde gümrüğe girdikten sonra bunun için öncelikle bir fiziksel muayenesi yapılıyor. Bu muayene esnasında da ürünün bedelini istinaden. Bu arada tabii şöyle bazen sorunlar da olabiliyor. Onu da söylemek lazım. Tüketicilerimiz karşı karşıya kalmış olabilirler. Bazen satıcı gerçek değeri faturanın üstünde eğer yazmazsa hani bir şeyi 100 euroya aldınız. Bunun üzerindeki değer belki 15 euro yazıyorsa burada tekrardan gümrük muayene memuru bunun 15 euro değil çünkü onun için internet sayfalarına girip bakıp ya da bir fiş isteniyor, bir fatura beyanı isteniyor. Gelen tutar üzerinden vergilendirme yapılabiliyor. Burada önemli olan basitleştirilen kısmı şu, çok rahatlıkla hani bu anlamda hızlı tava taşımacılığı yapan firmalar dolaylı temsil yetkisine sahip. Tüketicileri dolaylı temsil yetkisiyle ilgili olarak sadece bir evrak imzalayıp göndermeleri durumunda bunun çekim işlemleri yapılıyor. İşte oluşan verginin ödenmesine mütakip olarak da gönderi kendilerine teslim ediyor.
Ben ödemeyi peki mesela atıyorum DHL'e mi yapıyorum? Gümrük ödemesini.
Yani şimdi verginin ödemesini bizim aracılığımızla aslında gümrüğe yapıyorsunuz. Devlete yapıyorsunuz.
Ama yani ben mesela atıyorum işte gümrük dolaşmama gerek kalmıyor. Ben size bunun parasını vererek halletmiş olabiliyorum.
Siz sadece bununla ilgili dolaylı temsil yetkisini DHL'e veriyorsunuz. Daha sonrasında ödemesini de yaptıktan sonra hiçbir yere gitmenize gerek yok. Bunun için tek sınır gönderinin 30 kiloyu aşmaması lazım ve değerinin de 1500 euronun üzerinde olmaması lazım.
Bu Muhaş sınırla Bey bir... bayağı manşet verdiniz bize ya. Ben bunu bilsem neler yapardım şimdiye kadar. Yani çünkü gerçekten de bunu bilmiyordum. Gerçekten de bunu öğrenmiş oldum ve şimdi bütün arkadaşlarımı programdan sonra diyeceğim ki haydi. İzlemeyenleri, dinlemeyenler için. Peki şunu da sormak istiyorum yine hani bu soruyla bağlantılı olarak. Mesela bir ürün geldi. Bizim o ürünü hemen sizin yanınızda açmamız gerekir mi? İçinden gerçekten umduğumuz şey çıktı mı çıkmadı mı diye. Yani size mi teslim etmemiz gerekir mesela?
Şimdi o noktada aslında bizim yanımız yani o tabii ki satın almayı yaptığınız ülkenin ve satın almayı yaptığınız siteyle ilgili bir konu hani iade seçenekleri neler o sitede.
Evet,
yani
evet.
Bazı sitelerde belki iade seçeneği bile sunulmuyor olabiliyor.
Doğrudur.
Özellikle bazı ürünler var tekstilde kesinlikle iadesi kabul edilmiyor. Bunun gibi eğer iadesi mümkünse bizim yani biz sadece taşımacıyız. Bu noktada karar verici değiliz. Yani siz iadeyi yapmak istediğinizde iade seçeneğine göre bazı firmalar bunun iade için taşımacılığını da üstleniyor. Ki bu tavsiye edilen bir şey ki
evet.
Bu noktada tüketiciler daha rahat alışveriş yapıyorlar.
Türkiye'de de bunlar mevcut yani Türkiye'de bu şekilde kullanıyorum ben.
Tabii domestikte de zaten aynı şekilde yurt içi pazarında da satın almayı yapıp beğenmediğinizde geri göndereme imkanını sunuyor birçok firma.
Süpermiş ya var ya bayağı şeyler aldık sizden vallahi yorduk sizi de Boğaç Bey çok sağ olun.
Benim için çok keyifli çünkü bir şekilde bu pazarı büyütmek için, genişletmek için ve kitlelerin hep herkesi ilgilendiren bir konu haline geldi. Yani artık bu taşımacılık konusundan çıktı hayatımızın içerisinde, günlük hayatımızda alışveriş kavramının tamamen içine doğru girdiği için bizler de bazen eksik bilgiler olabiliyor. Bunları sizler aracılığıyla da özellikle açıklama şansını bulabildiğimiz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim bu anlamda.
Süpersiniz.
Bu fırsatı verdiğiniz için.
Ama daha konuşacak çok konumuz var. Ne yazık ki vakit o kadar şey değil. Hani biraz ekspres bir program yapıyoruz bu anlamda. Sizinle yine ilerleyen vakitlerde mutlaka mikrofondan yeni bilgileri alabilmek isterim.
İnşallah Serhat Bey. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Evet programımızın ilk yarısında Böyle elektronik ticaret konusunda benim de bilmediğim şeyleri öğrenmiş oldum. Çok güzel şeyler bunlar. Şimdi geriden Everybody Knows şarkısı. Hani benim bilmediğim şeyler ama herkes biliyordur belki de bunu babında bir göndermeyle ilk yarıyı kapatalım.
That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows. Give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed. Everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows. Everybody knows.
Yeni bir güncelleme gelmiş Tinder'a. Tinder'da sohbet etmek sadece kadınların başlatabileceği bir şey olmuş.
Yeni şeyler rehberi.
Yani mesela diyorsunuz ki ya ben gittim buraya en az 1000 tane kadın var. Oley hadi bir ben de böyle yürüyün erkekler. İşte o kadınları orada varlığını sürdürebilmeleri için ya demişler ki bu sohbette erkekler konuşmasın. Ya bırakalım kadınlar isterse konuşsun. Bu aynı şey gibi böyle inşaata hani amele seçilir. Ameleler dizilirler yolun kenarına, kamyon gelir. Abi ben de geleyim falan derler ameleler. Onlar der ki sen gelme. Sen ufaksın falan. Şimdi aynı şekilde erkekler dizilmiş durumda Tinder'ın içine. Kadınlar diyor parmaklarıyla itip kakarak böyle sen gelme. Sen ötekisi gelsin filan diyorlar.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni Şeyler Rehberi'nde haftanın açılışında ikinci yarısındayız programımızın. İlk yarıda biraz elektronik ticareti konuştuk. İkinci yarıda biraz dünyayı kurtaralım sizinle istiyorum. Dünyayı nasıl kurtaracağız? Hep enerji kaynakları dünyayı kirletiyor ya, böyle arabaya bindikçe, işte ne bileyim elektrik ürettikçe vesairelerle dünyamız sürekli kirleniyor. Peki dünyayı kirletmeden enerji üretmenin imkanı var mı? Var. Bu konuda mikrofonlarımızda Ahmet Fuat Yalçın var. Merhabalar efendim.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Dünyayı kurtardığınız için hepimizden daha iyisiniz diye düşünüyorum ben.
Teşekkür ederiz. Dünyayı hep beraber kurtaracağız
inşallah. İnşallah, inşallah. Hani hep şey derler ya, önce bir ülkeyi kurtaralım da. Yok, dünyayı kurtarmaktan başlamak en güzeli. Ahmet Fuat Yalçın, biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Ben lisans Yıldız Makine mezunuyum. Yüksek lisansım İTÜ Makine'den mezun. Ve bu bahsettiğimiz elektrik üreten perde projesi de benim yüksek lisans tezimdi. Makine Fakültesi ve Enerji Enstitüsü'nde yayınladığımız bir yüksek lisans teziydi. Ve şu anda da hem doktoramı yapıyorum fotovoltaik paneller üzerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, hem de bu bahsettiğimiz proje için kurduğumuz şirketin CEO'su olarak çalışıyorum.
Siz bizim aradığımız girişimcisiniz ya, ne kadar güzel. Ben çünkü böylesi girişimleri çok seviyorum. Böyle hani çok aklıma sabah bir fikir geldi, hadi gidip onu yapayım değil. Bunun üzerine çalışmış, işte lisansını yapmış, doktorasını yapmış, insanların çıkarttığı girişimleri bayılıyorum. Ben bu konuda öncelikle sizi kendi adıma tebrik etmek istiyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Şimdi biraz konuya gelelim. Sizin bu konunuzdan başlamak için biraz şöyle başlayalım istiyorum. Güneş enerjisi üretimiyle ilgili bize küçük minik fikirler, notlar verebilir misiniz?
Tabii ki güneş enerjisinden elektriği nasıl üretebiliriz? Şu anda hepimizin bildiği gibi çatıya veya bahçeye koyduğumuz güneş panelleriyle bunu gerçekleştiriyoruz.
Evet.
Güneş panellerinin çalışma prensibi şöyle. Güneş panelleri hücrelerden oluşur ve bu güneş hücreleri içerisinde de farklı katmanlar var. Güneş ışığı bu katmanlar üzerine düştüğü zaman en üstteki katmanın en son yörüngesindeki elektron koparılarak orada bir elektrik akımı oluşturuluyor. Ve böylelikle siz o panelden elektrik üretiyorsunuz.
Böyle anlatınca çok basit oldu vallahi. Ne kadar güzel. Ben bile yaparmışım gibi geldi. Yok, işin şakası bir tarafa.
Estağfurullah.
Peki bunu değişik değişik yerlerde görmeye başladık. Eskiden hesap makinelerinin üstünde çıkmıştı 1980'lerde. İlk gördüğüm benim güneş enerjisi çalışan şeyi, prensibi oydu. Ama sonra bütün dünyaya yayıldı herhalde.
Evet, aynen öyle. Hepimizin hayatına hesap makineleriyle girdi. Daha sonra çatılara, bahçelere, şu anda yolda gittiğimiz zaman sağda solda arazilerde görüyoruz. Yakın zamanda da inşallah perdelerde göreceğiz bizim ürünle birlikte.
Vallahi sizin ürünü perdelerde görmeye başlamışız diye anlıyorum ben. Siz bayağı satışa matışa başlamışsınız. Nasıl çıktı bu fikir?
Bu fikir bahsettiğimiz gibi benim yüksek lisans tezimdi İTÜ'de. Bunu en başta tez olarak yayınladık. Araştırmalarını, testlerini, simülasyonunu yaptık ve ardından bir prototipini geliştirdik bunun.
Evet.
Prototip çalışmaya başladı. Gerçekten biz elektriğini ürettik. Ardından TÜBİTAK yarışmasına başvurduk. TÜBİTAK'ta da Türkiye birinciliği ödülünü aldık 2015 yılında. Daha sonra dedik ki herhalde doğru yoldayız. Ardından Sanayi Bakanlığı'na başvurduk. Oradan da bize teşvik geldi. Eylül 2015'te biz şirketimizi kurduk ve Solar Curtain markasıyla birlikte o tarihten itibaren Ar-Ge'sine başladık.
Peki.
Ar-Ge'si 2,5 yıl sürdü yaklaşık olarak ve daha sonra da 2017 Ekim ayından itibaren lansmanını yapıp satışlarına başladık. İlk satışımızı da yurt dışına gerçekleştirdik.
Ya peki şimdi siz hani elektrik üretimi konusunda doktorunuzu, yüksek lisansınızı vesaireleri yapmışsınız. Ama bunu perdeye yansıtmak nereden aklınıza geldi?
Şimdi hep aklımızda vardı. Güneş panellerini biz yalnızca çatıda kullanabiliyoruz.
Evet.
Veya bahçede kullanabiliyoruz.
Evet.
Ama büyük şehirlerde, yüksek katlı binalarda, orta katlarda oturan veya yukarıdaki katlarda oturan insanların veya şirketlerin de güneş enerjisinden faydalanma hakları olduğuna inanıyorduk sürekli.
Evet.
Bunun için nasıl bir çözüm geliştirebiliriz, ne yapabiliriz diye sürekli araştırıyordum. Daha sonra yaptığımız araştırmalarla camlardan elektrik ürettiklerini gördük. Cam şeffaf olabilir veya iki cam arasında güneş panellerini yerleştirerek elektrik ürettiklerini gördük. Ama bunlar tam olarak net bir çözüm değildi. Çünkü cama panel koyduğunuz zaman dışarı göremiyorsunuz, hareket de ettiremiyorsunuz. Bir ofise koyduğunuz zaman bunu hareket ettiremediğiniz için dışarı görme ihtiyacınızı da karşılayamıyorsunuz.
Tabii cam oluyor size duvar.
Değildi. Evet. ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşündük. Daha sonra aklımıza geldi ki cam değil, camın önündeki perdeye koyalım bunu. Evet. Diye başladık. Serüven böyle başladı.
Vallahi süper. Peki şimdi görüyorum ki ben siz mesela biraz sizin ürünlerden bahsedelim. Siz perdelerin evet. üstüne panelleri diziyorsunuz değil mi?
Evet, aynen öyle.
Ve hani bu şöyle bir şey değil. Mesela ilk ben bunu fikren gördüğümde, internetten gördüm bu arada. Ben de internetten şey yaptığımız, karşılaştım evet. sizinle. Bunu da hani dinleyicilerimize söyleyelim. Evet. Bunu ilk gördüğümde acaba dedim hani herkese aynı perdeyi mi veriyorlar? Ya yani bizim elimizde bir tane siyah perde var, üstüne panelleri dizdik, gelin alın bunu, ne güzel. Evet. Ama öyle değilmiş.
Öyle değil. Bizim şu anda iki tane perde modelimiz var. Bir tanesi zebra perde, şeritli. Yani hem ışığı içeri alabilirsiniz hem de aynı zamanda elektrik üretebilirsiniz.
Bu jaluzi gibi olanlar değil mi onlar, zebra perde dediğimiz?
Evet, hemen hemen jaluzi gibi ama şeritleri yok yani. Böyle şeritleri hareket ettiremiyorsunuz. Okay. Yukarı doğru açıp kapatabilirsiniz sadece ama aynı zamanda ışık alıyorsunuz içeriye.
Okey.
Diğer modelimiz ise katlanabilir stor perde. Bu katlandığı zaman, kapattığınız zaman tamamen ışığı kapatan.
Böyle kat kat yukarıdan aşağı inen perdeden bahsediyoruz. Evet. Ya bir kusura bakmayın, benim perde ve kumaş konusunda şeyim evet. o kadar zayıf ki. Bilgi dağarcığım, kelime dağarcığım hatta. O kadar zayıf ki. Böyle saçma sapan şeyler söylersem ne olur düzeltin beni.
Estağfurullah, ne demek. Biz burada açıklamak için varız zaten. Soru geldi ki ben daha çok memnun oluyorum. Bu katlanabilir bir perde. Yukarı doğru açılıp kapanabilen bir perde. Bu içeri almıyor. İki tane modelimiz var. Bu iki tane modelde de yüzlerce renk seçeneğimiz var. Yani bir eve sarı yaptığımız gibi başka bir eve başka bir renk yapabiliriz. Veya desenli yapabiliriz. Veya bir firma olabilir. Firmanın logosunu basabiliriz. Müşteriye özel tasarımlar yapılabilir. Burada tamamen özgürlük sunuyoruz müşteriye. Yani standart bir renk, bir desene, tasarıma gerek yok.
Anladım. Süper. Harika. Peki bunu satışlar nasıl gidiyor? Satışları insanlar, yani yeni bir kavram sunuyorsunuz çünkü. Hani ne deseniz evet. ki ben böyle değişik bir perde sunuyorum. Hani perde perdedir filan derler ama şimdi elektrikli üreten bir perde deyince insanlar şaşırır diyordur diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Biz buna başladığımız zaman bahsettiğimiz o Ar-Ge süreci içerisinde anketlerini yaptık. Anket esnasında da hep yaptığımız insanlarla görüşüyorduk. Biz perdenin elektrik üretiyoruz. Bununla ilgili deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz diye. Herkes tabii şaşırarak bakıyordu.
Evet.
Bütün yaklaşık 4000 hatta 4000'den fazla müşteriyle biz görüştük. Hepsinin geri bildirimlerini aldık. Gerçek bir perdeyi yapmaya çalıştık aslında. Onların yaşadığı sıkıntıları nasıl çözebiliriz? Bunları araştırmaya çalıştık ve ardından da patentini aldık. Uluslararası yayınladık. Ve böylelikle hem gerçek bir perde hem de aynı zamanda gerçek bir panel çıkartmaya çalıştık. Bizim getirdiğimiz diğer yenilik ise şöyle. Bu bildiğimiz çatıdaki güneş panellerini biz katlanabilir, renkli ve hafif hale getiriyoruz. Ve kullandığımız hücre de %22 verimli hücreler. Şu an piyasada ticari olarak kullanılan en yüksek verimli. Dolayısıyla insanların hayatına yeni bir ürün sokmaya çalışıyoruz dediğiniz gibi. Bu bizim için biraz zor oluyor ama fikri gördükçe insanların hoşlarına gidiyor. Kullanmak istiyorlar, denemek istiyorlar. Şu anda mesela Türkiye'nin bir operatör firmasının yaptığı girişimcilik sitesinde şu an satışlarımızı yapıyoruz.
Evet.
Onlar bize destek oluyorlar.
Süper.
Ve biz bu sitede tüm Türkiye'ye satışlarımızı oradan gerçekleştiriyoruz. Videolarımız da var orada. Orada o site aracılığıyla şu an büyük firmalarla görüşüp onlara göndermeye çalışıyoruz. Siparişler geliyor şu an büyük firmalardan. Sağ olsunlar, büyük firmalar öncelikli olarak bize destek olmaya çalışıyor, satın almaya çalışıyorlar.
Evet.
Ardından ofisler, oteller ve evlere satışlarımıza inşallah arta arta devam edeceğiz.
Peki büyüme trendinizi böylesi firmalarda mı görüyorsunuz? Büyük firmaların yapacağı alımlarda mı görüyorsunuz? Yoksa halktan mesela atıyorum elektronik ticaretten bunu almaları daha mı size yakın geliyor?
Bizim pazarda gördüğümüz kadarıyla büyümeyi otellerde, ofislerde ve kamu binalarında ve rezidanslarda görüyoruz.
Anladım, evet.
Rezidanslar ve evler, otel ve kamu binalarının daha sonra geliyor. Elbette ki evlerde de büyük bir pazar var. Orada da büyüme yakalayabiliriz. Ancak evlerdeki pazarda da teknoloji meraklısı kesimin ilgisini çekebiliyoruz sadece.
Doğrudur tabii tabii. Ben görünce mesela elim ayağıma dolaştı yani. Ben bundan almak
istedim. Evet. Sizin gibi müşteri ihtiyacımız var.
Bizim. Evet evet. Yok benim gibi çok var. Ben size söyleyeyim yani. Gittiğiniz yol çok güzel. İnternet üzerinden bunların tanıtımıyla gitmeniz işte operatörlerin internet sitelerine, girişim sitelerinden kendinizi tanıtmanız harika bir başlangıç. Bunun için de tebrik ediyorum sizi. Şunu sormak istiyorum peki. Ben bunu evime aldım ya da ısmarladım. Kendim kurulumunu yapabiliyor muyum yoksa özel bir kurulum mu gerekiyor?
Hayır, hiçbir şekilde özel bir kurulum yok. Bahsettiğimiz gibi biz yaptığımız anketlerle hep müşterilerin yaşadığı sıkıntı perdeyi takmak, montajını yapmak. İşte ben yapabilir miyim, nasıl yapabilirim? Genelde hep perdeci çağırıp montajını yapıyorlar.
Evet.
Biz buradaki o sorunu da çözüp müşterinin kendisinin takabileceği bir perde haline getirdik. Siz bize sadece pencere ölçülerinizi veriyorsunuz. Rengini seçiyorsunuz, kumaşınızı seçiyorsunuz. Biz o renk ve kumaşla bu ölçülerde perdeyi size gönderiyoruz. Siz sadece perdenizi kornişe takıyorsunuz.
Anladım.
Veya kornişe yoksa da duvara iki tane matkapla delip oraya takıyorsunuz. Perdeden üretilen elektriği ise yanında gönderdiğimiz güç kutusuna bağlı zaten. O güç kutusunu sadece prize takıyorsunuz. Hepsi bu kadar.
O kadar.
Yani biz hiçbir şekilde karışmaya ve herhangi bir tesisatçıyı çağırmanıza gerek yok. Tamamen bunu müşterinin kendisi yapabileceği bir hale getirdik. Sadece alıp fişip prize takıyorsunuz. Hepsi bu kadar.
Vallahi beni böylece bir tane bana satmış oldunuz, ben size öyle söyleyeyim. Çünkü hep ben bundan korkuyorum. Yani bir şey alırsam ben onu evde kurabilecek miyim, kuramayacak mıyım? Evet. Acaba işte insan bir de kendini yetersiz hissediyor ya böyle şeyleri kuramayınca. İşte ya ne var işte bak üstüne evet. Bakarak kur falan. Yok, ben onu kuramama yetersizliğine sahibim. Peki şunu sormak istiyorum size. Ne kadarlık bir eve bir fayda sağlıyor bu?
İstanbul'da yaptığımız ölçümlere göre 4 metrekare bir pencerede, güneye bakan bir pencerede bizim perdeden koyduğunuz zaman çift cam arkasında, tabii bu
evet.
Hepimizin kullandığı çift cam arkasında bu perdeyi koyduğunuz zaman güneye bakan cephede tamamen kapalı kaldığı zaman 5 saatlik güneşlenme ile siz 28 saat televizyon izleyebilirsiniz. Yani 28 saatlik televizyonun harcadığı elektriği o sadece 5 saatlik güneşlenme ile karşılayabiliyorsunuz tek bir perdenizle. Ve bir evin, 4 kişilik bir ailenin yıllık elektrik tüketimi yaklaşık 1.5 megawatt saat.
Hı hı.
Biz de bu bahsettiğimiz tek bir perdeden, yani 4 metrekarelik perdeden yılda 0.5 megawatt saat elektrik üretiyoruz. Bu da bir ailenin 3'te 1'lik elektrik ihtiyacı demek. Yani tek bir perdeyle siz bir evinizin, bir evin 3'te 1'lik elektrik ihtiyacını karşılayabiliyorsunuz.
Ya işte telefon şarj etmek için, bilmem ne için filan falan, çok güzel şeyler bunlar. Hani ben çünkü yani telefonu takıyoruz, unutuyoruz ya şeyde. Evet. Hani onu oradan çekeceğimize gündüz o şekilde şarj edebiliriz mesela. Sizin istediğiniz gibi, söylediğiniz
evet, bu
gibi.
Bu yalnızca telefon için değil. Telefon çok küçük kalıyor bunda. Buzdolabı çalıştırabilirsiniz.
Oo.
Televizyon çalıştırabilirsiniz. Yani biz burada evdeki bütün elektrik sarfiyatının 1/3'ünü karşılıyoruz. Yani bunun içerisinde yalnızca cep telefonu değil, laptop da var, yazıcı da var, klima da var. Ne harcıyorsanız 4 kişilik bir ailenin elektrik ihtiyacının 1/3'ünü biz talep ediyoruz, yani onu karşılıyoruz. Yani
şimdi ben fark ettim ki sadece kumaş konusunda değil, elektrik konusunda da zayıfım. Ve yani burada şu çok net, ben buzdolabını mesela oraya bağlıyorum. Evdeki en fazla elektrik çeken alet olarak gözümün önüne buzdolabı geldi. Buzdolabını da buna bağlayabiliyorum yani.
Şöyle bahsettik biz, perdeden çıkan kabloyu prize takıyoruz.
Evet.
O prize taktığımız zaman da ev içerisinde veya otel odasında veya nerede kullanılıyorsa o kapalı devre içerisinde diğer prizlere biz elektriği gönderiyoruz kutumuzla.
Evet.
Dolayısıyla siz yanındaki diğer prizlerden hangi cihazı takarsanız takın o elektriği kullanabilirsiniz. Üretiyorsunuz ve anında kullanıyorsunuz.
Ahmet Fuat Bey, biraz tabii ben bunu parasını toparlamak için sormuyorum tabii ki. Yani çünkü dünya için ne kadar güzel şey yaparsak o kadar iyi. Yani ne kadar az dumanla elektrik üretlersek, yani bunun sayısını, kilovatını her neyse ne kadar azaltırsak dünyamız için o kadar iyi. Ama mesela bunun ürünü biz sizden aldığımızda bir kendini amorti etme süresi vardır. Bunu ne olarak görüyorsunuz
evet,
mesela?
Şu anki elektrik fiyatlarıyla bizim ülkemizdeki amorti süreleri 9 yıl civarında.
Evet.
Bu tabii hem doların yüksek olmasından dolayı bizim hücreleri, yalnızca hücreleri yurt dışından alıyoruz.
Evet.
Ve de dolarla çalıştığımız için amorti süreleri böyle.
Evet.
Yani umut ediyoruz ki ileride seri üretime geçtiğimiz zaman bu birim maliyetleri biz daha da düşüreceğiz inşallah. Düştüğü zaman da bizim hedefimiz bunu 5 yıla kadar düşürebilmek. Şu anki satış rakamlarımız da zaten yurt dışında, Almanya'da, Amerika'da, Avustralya'da bizim amorti süreleri 4 yıl. Hatta bazı yerlerde 3 yıla kadar düşebiliyor.
Çünkü elektrik pahalı orada.
Evet, orada elektrik çok pahalı bize göre. Türkiye'de ise bizim amorti süreleri şu anda 9 yıl civarında.
Anladım.
Ve panellerimizin ömürleri de bu arada 20 yıl. 20 yıldan sonra da elektrik üretmeye devam ediyor. Ancak performans ömürleri 20 yıl. Garanti süreleri de 5 yıl. Ve bu 20 yıl içerisinde de ön taraftaki kumaşı istediğin zaman değiştirebilirsiniz. Sıkıldınız diyelim. Bir sene sonra tekrardan değiştirin.
Yıkanabiliyor mu mesela ön taraftaki kumaşın içinden panelleri çıkartıp?
Aynen. Çıkartıyorsunuz. Fermuarlı zaten. Panele fermuarla bağlı. Zebra'da cırtlarla bağlı.
Evet.
Katlamalı da fermuarla bağlı. Kumaşı çıkartıp makineye atıp yıkayabilirsiniz. Çok kolay.
Süpermiş bu ya. Şimdi bir anda aklıma o geldi çünkü. Yıkanabilir mi acaba? Yok, taktınız, hayır, o elektrik üretecek. Bir daha sakın dokunmayın ona falan gibi bir şey yok yani.
Bunları hep anketlerle aldık. Hep yıkamasını soruyorlardı. Biz de böyle bir çözüm geliştirdik.
Vallahi ev kadınları gibi sormuşum. Düşünebilmişim bir ev kadını gibi. Ne güzel. Beni mutlu etti. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum size. Bu biraz konuştuğumuz konudan bağımsız. Siz dediniz ya, hücreleri biz yurt dışından alıyoruz ya. Türkiye'de bu üretilmiyor mu? Üretilemiyor mu henüz?
Bugüne kadar hep laboratuvarlarda, üniversitelerde üretildi. Ancak seri üretime geçirilemedi. Bu senenin başında büyük bir firma bunun için yatırım yaptı. Galiba üretime 2019'da veya 2019'un sonunda başlayacaklar. Yani ülkemizde üretilecek bu.
Hayırlısı ya. Ya çünkü ülkemizde de az, öyle az buz değil değil mi şey elektrik paneli ihtiyacı. Çünkü Konya'da bildiğim kadarıyla şeyler açılıyor. Elektrik tarlaları açılıyor. İşte evet. Binaların üstüne sık sık konuyor. Sizin söylediğiniz gibi değişik kullanım alanları var filan.
Evet. Biz tabii ülkede elektriği yani yüzde yaklaşık 40'ını doğal gazdan üretiyoruz. Buna olabildiğince düşürürüz. Bizim için daha avantajlı olur. Çevreyi daha da temizleyebilmek
tabii
için.
Tabii.
Böyle bir imkanımız var. Güneş imkanımız var. Bu imkanı ne kadar çok kullanabilirsek hem dışa bağımlı olduğumuzda doğal gazı da azaltmış oluruz. Hem ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. Hem de daha temiz bir çevremiz olmuş olur.
Harikasınız vallahi. Hep beraber el birliğiyle dünyayı kurtaracağız. Ben çok gaza geldim Sayın Ahmet Fuat.
Teşekkür ederim.
Vallahi ellerinize sağlık diyorum. İnşallah bu değişik şeyler ürettiğinizde de mutlaka kontakta olalım. Onları da buradan tanıtabilmek isteriz. Dünya için ne katkı versek kârdır.
Teşekkür ederim. Sizin gibi çevreye duyarlı insan olduğu sürece biz üretmeye devam edeceğiz.
İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim bizi davet
ettiğiniz. Sevgiler, saygılar.
Sağ olun.
Evet, ya çok güzel şeyler bunlar. Bunlar hakikaten de böyle beni çok mutlu ediyor. Bunları gördükçe daha çok böylesi haberleri yapasım geliyor. Sizin de elinizde böylesi fikirler, gelişilmiş şeyler varsa veya gördüğünüz ve hoşunuza giden şeyler olsa mutlaka bizi uyarın. Dünyaya karşı bu sorumluluğumuzu en azından yerine getirmeye çalışalım. Şimdi 2-3 tane kısaca haber okuyalım. Haberlerden almamız gereken birkaç şey var çünkü. Facebook. Haftanın Facebook'u, haftanın Zuckerberg'ü Facebook açıklama yaptı. Dedi ki 30 milyonuna kullanıcıya ait hesabın hacklendiğini duyurdu en sonunda. Yani daha önce biliyorsunuz böyle ya hacklendi mi ne oluyor 30 milyon kullanıcı falan deniyordu. Facebook bilmem ki ben vallahi ben bilmem Zucker bilir gibi böyle şeyler söylüyordu. Ama meğerse hacklenmiş, bunu da kabul etti. Şimdi şöyle bir şey var, hacklenenler neler biliyor musunuz? Sizin kimlerle konuştuğunuz, ne konuştuğunuz, işte ilgi alanlarınız, konuştuğunuz diller falan. Yani sizi aslında siz yapan bir sürü şey 30 milyon kişinin içinde biz var mıyız yok muyuz bilmiyorum ama illaki denk gelmişizdir. Yani 1 milyar kullanıcının içine 30 milyona biz bir şekilde denk gelmiş olabiliriz. 30 milyon kullanıcının içinde biz de varsak buradan Mark Zuckerberg'e şunu demek lazım. Sevgili Mark, ya birazcık şu aldığın işe sahip çık Allah aşkına ya. Birazcık bak ne olursun şu yaptığın işe birazcık önem ver. Hani tamam biliyorum çok zenginsin, dünyanın en genç milyarderi oldun, trilyona doğru gidiyorsun vesaire filan. Ama birazcık yaptığın işe bak be sevgili Mark, hadi ya canım. Demek istiyorum. Diyelim bunu ya, gerçekten de Facebook'a mesela bizim dava açma hakkımız olsa ya. Sen nasıl benim bilgilerimi verirsin arkadaş? Benim bilgilerimi nasıl çaldırırsın diye. Şimdi Allah korusun bir tane banka sizin böylesi bilgilerinizi çaldırmış olsa, kredi kartıyla nelerin alışveriş yaptığınızı, neleri yapmadığınızı birilerine söyleyebilmiş olsa, elinden kaçırmış olsa iyi mi olur? Olmaz. Yani o bankaya bir sürü bir kova bağırır çağırırız. Ama işte yapmamak lazım ya bunları, birazcık bunlar beni bozuyor gerçekten de. Evet, bir tane sosyal medya haberi var. Bu arada gelecek haftalarda da sosyal medya ile ilgili birazcık sosyal medyanın sosyolojisiyle ilgili konuklar da buraya getirmek istiyorum. Neden? Çünkü işte sosyal medyada iki kızın hikayesi var. İki kız ne olmuş biliyor musunuz? Şanlıurfa'da aynı erkekten hoşlanan iki kız okul çıkışı randevulaşıp buluşmuş. Kızların tartışması kısa sürede saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş. Arkadaşları onları ayırmış mı? Hayır. Arkadaşları onları ayırmamışlar. Cep telefonlarını çıkartmışlar. Kızları çekmişler ve bunu da işte sosyal medyadan paylaşmışlar. Ya biz acayip bir toplum haline dönüşüyoruz. Bütün dünya da böyle. Yani bunu Türkler böyle yapıyor ama Amerikalılar var ya lord lord falan. Yok öyle bir şey yok. Herkes böyle. Ama birazcık bunu toparlayalım ya. Bu toplumun eski güzel alışkanlıklarına dönelim istiyorum. Yaşlandıkça böyle eskiye güzele dönelim demek de çok kötü geliyor insana ama... Ya biz böyle değildik ya. Böyle insanlar değildik. Yani biz oturup kavga görünce ayırırdık. Ya da yolda böyle hasta birini görünce hemen telefonumuzu çıkarıp çekmezdik yani. Vay hasta hadi çekelim bunu diye. Size bu konuda bir film öneriyorum. Nightcrawler diye bir film. 2014 yapımı. Hayır adamın adını hatırlayamadım. Neyse oynayan kişileri hatırlayamadım. Nightcrawler gece görüşü diye bir film var. Bunu filmi kesin seyredin. Geceliğin sokaklarda dolaşıp televizyon kanalları için böyle cinayetler işte kaza görüntüleri falan çeken bir adamın hikayesini anlatıyor. Gerçekten de biz yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Orada oluyoruz. Burada olmamamız lazım. Bir de geçen haftadan arda kalan bir soruşturma haberini vermek istiyorum size. Türk Telekom'a soruşturma açılmış. Neden soruşturma açılmış? Rekabet Kurulu Türk Telekom'un toptan kiralık devre hizmetlerinin sunumunda bağlantı süreçlerine ve bağlantı ücretlerine ilişkin uygulamalarıyla Rekabet Kurulu'nu ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açmış. Buradan yanlış çıkarımlar yapmayalım. Türk Telekom'a ceza meza gelmiyor. Bu sadece bir soruşturma. Soruşturmanın sonucunda neler olabileceğini yine sizlere buradan Yeni Şeyler rehberinde telefonlarının pikselleriyle bilmem kameralarıyla şunları bunları anlatmayıp böylesi gerçekten ihtiyacınız olan bilgileri veren program olarak sizlere anlatmak istiyoruz. Diyelim ve böylece haftanın başlangıcının sonuna geldik. Pazartesi günü sizlere ben Serhat Ayan olarak Yeni Şeyler rehberinde güzel şeyler anlattım. Şimdi biraz eskilere dönelim istiyorum sizlerle. Gloria Gaynor dinleyelim. Reach Out I'll Be There şarkısıyla veda edelim. Çok güzel bir şarkı bu. Bu şarkıyı da gün içinde kulağınıza takılacak, sık sık beni hatırlayacaksınız diye düşünüyorum.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.